Ayrım 29.
38. Muhtarı ipin ucundan berber indirmişti. Onun incelmiş boynunu, göbeğine doğru sarkan dilini ve belermiş gözlerini görür görmez kapının önüne çöküp kalan bekçi hiç kıpırdamıyor, konuşmuyor, hatta yüzünü çevirip bakmaya bile cesaret edemiyordu. Sonunda kim aldıysa aldı onu ayak altından, kollarına girip bayrak direğinin yanına götürdüler. Bu sırada muhtar, berberin, Cıngıl Nuri'nin ve Reşit'in ayaklarının dibinde upuzun yatıyordu. Onun ne zamandan beri muhtarlık odasında olduğunu bilen yoktu. Çenesinin altına sıyrılmış boyun derisine, dışarı sarkan diline ve kütük gibi şişen bedenine bakılırsa, ipi boğazına takışının üstünden uzunca bir süre geçmiş olmalıydı. Ama bunu berberden başka kimse düşünmüyordu o anda. Herkes itişe kakışa içeri dolmuş, sessizce bakıyordu. Dışarıda kalan köylüler de kapıya, pencereye üşüşmüştü tabii. Tabii cennetin oğluna duydukları öfkeyi unutmuşlardı sanki. Kapının sağında hala bilekleri bağlı olarak oturmasına karşın hiç kimse onu görmüyordu. Gene de bekçi, köylüler muhtarı bir kilimin üstüne uzatıp götürdükten sonra cennetin oğlunu muhtarlık odasına sokup kapıyı kilitlemeyi ihmal etmemişti. Bunu yapması gerekir miydi bilmiyordu. Daha doğrusu ne yaptığının farkında bile değildi. Tıpkı bir uyur gezer gibi ayakları kendiliğinden bir yere sürüklüyordu onu. Elleri kendiliğinden hareket edip bedeni kendiliğinden eğiliyor ya da eğileceğim derken doğrularak başka bir yöne doğru kayıyordu. Sonunda bekçi köy meydanını acele acele geçiyor gördü kendini. Avlu kapılarını ve duvarları iki yanından akıyor gördü. Muhtarın evine geldiğinde bütün köylü oradaydı. Avluyu ağzına dek tıka basa doldurdukları gibi bazısı da komşu damların tepesine çıkmıştı. Köpekler bile gelmişti hatta. Dillerini titrete titrete kalabalığın içinde gezinip arada bir duraklayarak sessizliği dinliyorlardı. Ortalık pek de sessiz sayılmazdı gerçi. Avludaki uğultu muhtarın bedeninden yayılan kokuyla birlikte ince ince tüterken evden yeri göğü yıkan acı çığlıklar yükseliyordu. Muhtarın karısı içerideydi. Kocasını görmemesini söylemişlerse de inat edip bakmış, kocası yerine kurtçukların yuvalandığı mor bir et yığını ile karşılaşınca da hemen bayılmıştı. Yüzüne testiler dolusu su serpiyorlardı şimdi. Birbirine kenetlenen dişlerini tahta kaşıkların sapıyla açıp burnunun dibinde sarımsak eziyor ya da ıslak yanaklarını hafif hafif tokatlıyorlardı. Derken kendine gelip gözlerini açtı kadın. Ama imamın kocasını yıkamak istemediğini duyunca muhtar ikinci kez ölmüş gibi yeniden bayıldı. O sırada imam hala diretiyordu avluda. Kalabalığın ortasına dikilmiş, bağışlanmayı dileyen ılık bir sesle intihar eden kişinin asla yıkanamayacağını, dinin buna cevaz vermediğini söylüyordu. Ona göre muhtarın yurdu cehennemdi artık. Sevabı ne denli çok olursa olsun, kendi canını kıydığı için oraya gitmekten kurtulamayacaktı. Öğleye doğru tabuta konulmuştu muhtar. O kocaman bedenini daracık yere sığdırabilmek hiç de kolay olmamıştı. Hala her şeyi duyup işitiyordu sanki. Bunca yıllık arayış, yönettiği köyden ayrılmamak için miydi? Diriler gibi direniyordu. Gene de bedeninden çok diliyle uğraşıldı. Göbeğine dek sarkan o upuzun kamış yaprağı bir türlü derlenip toparlanıp ağzının içine sokulamıyor. Tam işte oldu derken mor bir yılan gibi dışarı fırlıyordu. Kim ne yaparsa yapsın yararı yok. Sonunda muhtar galip çıktı bu didişmeden. Toprağa geride bıraktığı herkese dil çıkara çıkara gitti. Onun bu hali sonraki günlerde epeyce tartışıldı köyde. Türlü türlü hikayeler uyduruldu. Kimilerine göre hem yıkamayıp hem de cenaze namazını kıldırmadığı için imama dil çıkarmıştı muhtar, onunla düpedüz alay etmişti. Kimine göre ise bu iddia oldukça saçmaydı. Muhtar gider ayak böyle bir densizlik yapmazdı. O kadar tın tın kafalı değildi o. Ölse bile nasıl davranacağını bilirdi. İlle de dilini çıkarması gerektiğine karar vermişse bunun bir nedeni olmalıydı. Bu hiç anlaşılamayacaktı belki. Gene de bir neden aranacaksa muhtarın ilçede yaşadıklarında aranmalıydı. Bekçi de aynı şeyleri düşünüyordu o günlerde. Cennet'in oğlunu muhtarlık odasına kapattığını unutmuş, gene gece gündüz dervişler gibi dolaşıyor, bir yandan da muhtarın sırrını çözmeye çalışıyordu. Ona göre muhtar dönse dönse Reşit'in atağı vurmak için deli divane olduğu sırada dönmüştü köye. Geceymiştir belki, muhtar hala kemik çıtırtılarıyla çınlayan köy meydanından atsız geçmiştir, parmaklarının ucuna basa basa. Kimseye görünmeden tıpkı bir kedi gibi muhtarlık odasına süzülmüştür. Kandili yakmamıştır tabii, hatta döndüğü anlaşılmasın diye perdenin kıvrımlarına bile dokunmamıştır. Bir sigara yakmıştır sonra bir sigara daha yakmıştır, pencereye doğru kayan merakını dizginleyebilmek için. Gene de o gece boğazına ipi geçirmeden önce kendini tutamayıp pencereye yaklaşmış ve köye bakmıştır herhalde. İç çekmiştir derin derin, kendini ölümün eşiğine dek sürükleyip getiren şeyleri düşünmüştür ardından da. Onlar neler olabilirdi bilemiyordu bekçi. Ola ki diyordu, sonra muhtar hakarete uğradı ilçede. Devlet kapılarını yüzüne tek tek kapadı. Güveni susuz toprak gibi çatladı kapılar kapandıkça. İnancı mısır koçanı gibi ufalandı. Ama ilçedekiler görmediler onun içini. Günlerce eşiklerde beklettiler. Dediklerini dinlemedi, dinlediklerini anlamadılar. Derken bir gün dikilip durmasından usanıp içeri aldılar onu. Upuzun koridorlardan geçirerek köy genişliğindeki bir odaya soktular. Güvercin dediğinde ne senin dediler. Kuş mu? Yok yok dedi muhtar. Güvercin köyümüzün en güzel kızı. Dedi adamlar. Dur öyleyse sana o kızın devlet gözündeki yerini gösterelim. Kocaman raflardan kocaman kitaplar indirdiler. Sonra toza belenmiş defterler indirdiler ve sayfaları bir bir karıştırmaya başladılar. Baktılar ki güvercinin yerini bulmak aylar sürecek. Hemen koşup öteki görevlileri de çağırdılar. Sivri yüzlü yüzlerce adam ışıldayan gözlük camları parmak kalınlığında bir tozla kaplanana dek kitap karıştırdı. Sonra durup dinlenmeden defter devirdi. Hepsi bunca zahmete soktuğu için... İçin için kızıyordu aslında muhtara. İkide bir gözlerini kaldırıp sertçe bakıyorlardı. Ama saatler alan bu çabanın daha büyük bir çabaya gitmemek için gösterildiğini düşündüklerinden yeniden işlerine dönüp sayfaları sabırla çevirmeyi sürdürüyorlardı. Sonunda güvercinin yerini buldular tabii. 3-4 kişi defteri kucaklayıp muhtarın önüne getirdi. Bak dediler işte. Muhtar baktı. Gördüğü şey güvercinin yokluğuna benzeyen küçücük, belli belirsiz bir işaretti. Nota bile değildi hatta. Sayfayı dolduran binlerce tuhaf çizginin arasında pire gibi gözü daracık bir boşlukta, herhalde o boşluğa kaybolup gitme korkusuyla baka kalmıştı muhtar. Sonra toparlanmış ve devletin gözünde kendisinin ne kadar yer tuttuğunu anlamak için gözlerini sahaflarda gezdirmişti. Demek demişti şaşırarak, köyümüzün en güzel kızının devlet üzerindeki rolü bu. Adamlar kaşlarını çatmışlardı hemen. Güzel çirkin yok demişlerdi. Devlet insan mı ki güzeli çirkini ayırsın? Doğru diye düşünmüştü muhtar. Devlet insan mı ki? Sonra kollarından tutup dışarı atmışlardı onu. Sürükleye sürükleye kapının önüne getirilip kendi şaşırmışlığının ortasına eski püskü bir çuval gibi bırakıvermişlerdi. Kim zaman da belki bunları ben uyduruyorum diyordu bekçi. Belki olup bir tane işte böyle değildir. Muhtar yorgun bir atla ter içinde varmıştır kocaman kemerli pirinç halkalara. Demir kapıların gölgesine derin derin soluklanmıştır önce.
Ayrım sonu.